SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Başbakan Amerika'da öldürülen George Floyd için yarın Sydney'de yapılacak protestonun gözden geçirilmesini istedi. Hem Türkiye'de hem de Avustralya'daki 4 eyalette pandemi kısıtlamaları hafifletiliyor. Başbakan Scott Morrison, Amerika'da Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan protestoların Avustralya'ya taşınmasının manasız olacağını söyledi. George Floyd geçen hafta beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmüştü. Floyd'un ölümüyle ülke genelinde başlayan protestolar şiddete dönüştü. Başbakan Morrison, 2GB radyo kanalına verdiği demeçte Floyd'un ölümünü trajik bulduğunu ifade etti ancak şiddetin duruma bir değişiklik getirmeyeceğine inandığını söyledi. Başbakan ayrıca George Floyd anısına Sydney'de yarın yapılması planlanan ve gözaltında ölümlere son verilmesi için düzenlenecek barışçıl gösterinin de lüzumsuz olduğunu söyleyerek Avustralya'nın bir Amerika olmadığını vurguladı. Sosyal medyada pek çok kişi Amerikalı Floyd'un ölümüyle Avustralya'da yerli halklarından pek çok kişinin gözaltında hayatını kaybetmesi arasında bir bağlantı kuruyor. Aborjinlerin yaşam hakkı önemlidir hashtag'i şu anda Twitter'da trend topic. Amerika'da George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrasında başlayan protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Polis memurunun boğazına bastırdığı Floyd, nefes alamıyorum demesine rağmen polisin müdahalesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde ırkçılığa karşı günlerdir süren isyanlar şiddetlenirken yağma ve kundakçılık olayları yaşanıyor. Ülkede olayların çıktığı şehirlerde ulusal muhafızlar görevlendirildi, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı bölgelerde ise yasağa uyulmadı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise faşizmle mücadele eden aşırı sol hareketi terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı. Basketbol efsanesi Michael Jordan da Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un ölümünden dolayı isyanını dile getirdi. Jordan, siyah Amerikalıların her gün maruz kaldığı ırkçılıktan dolayı acı çektiğini söyledi ve Amerikalıları eşitlik için birlik olmaya davet etti. Bu arada Avustralya, Amerika'ya seyahat edecek vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Amerika'da bulunan vatandaşlarına ise kalabalık yerlerden kaçınmaları uyarısında bulundu. Avustralya'da pek çok eyalette koronavirüs tedbirleri hafifletilirken Başbakan Scott Morrison el sıkışma adetinin geri gelmeyeceğini söyledi. Ülke ekonomisinin bir an önce açılması için Avustralyalılardan hijyen koşullarına uymaları ve sosyal mesafeyi korumaları bekleniyor. Güney Avustralya, New South Wales, Queensland ve Victoria'da bugün ulusal kabinenin uygun gördüğü şekilde ikinci faz tedbir uygulamalarına geçiliyor. Victoria'da eyalet genelinde koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesiyle birlikte vatandaşlar bira içmenin ve brunch'a gitmenin keyfini çıkarabilecek. Bugünden itibaren restoran ve kafelerle birlikte kapalı ve açık alanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısı 20'ye yükseliyor. Tabii sosyal mesafeyi korumak koşuluyla. Düğünlerdeki misafir sayısı 10'dan 20'ye çıktı. Cenazelerde ise açık alanda 50 kişiye kadar bir araya gelinebilecek. Kütüphaneler, galeriler, güzellik merkezleri ile masaj salonları da faaliyete başlıyor. Ancak pek çok işletme hayata geri dönerken Başbakan Daniel Andrews evden çalışmanın önemine vurgu yaptı.
One of the biggest challenges that the Chief Health Officer has identified is literally hundreds of thousands of people coming back to the office, pressing lift buttons, sharing bathrooms and kitchens, not necessarily maintaining social distance. And then of course there's the issue of how they get to work.
ABC'ye konuşan Andrews, yüz binlerce insanın ofislere dönmesiyle birlikte asansör düğmelerine basılacağını, ortak tuvaletlerin kullanılacağını söyledi. eyaletin baş sağlık müsteşarının bu çalışanların hepsinin toplu taşımayı kullanmaları halinde sosyal mesafenin ortadan kalkacağı konusunda uyardığını söyleyen başbakan, evden çalışabilecek herkesin buna devam etmesini istedi. Bu arada Melbourne'ın kuzeybatısındaki Killer Down ile bağlantılı koronavirüs vakalarının sayısı 12'nin üzerine çıktı. New South Wales'te ise kamu görevlilerinin COVID-19 yardımları kapsamında bir kereye mahsus $1000 ödeme alma ihtimalleri gündemde. Başbakan Gladys Berejiklian geçen hafta kamu görevlilerinin maaşlarına bir yıl boyunca zam yapılmayacağını açıklamıştı. Maaşların dondurulması, yani maaş artışının yapılmayacak olması, eyalet hükümetinin $3 milyar tasarruf etmesini sağlayacak. Bu arada eyalette bugünden itibaren publar, kulüpler, kafeler 50 kişiye kadar kabul edebilecek, güzellik salonları aynı anda 10 kişiye hizmet verebilecek. Bölgesel seyahatler de yeniden başlıyor. Türkiye'de de pandemi sürecinin en katı dönemi geride kalırken yeni normalleşme adı verilen süreç başlıyor. Yasaklar bir bir kalkıyor, sosyal hayata dönülüyor. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı pazar gecesi sona erdi. Ancak 65 yaş üzeri için kısıtlamalar kaldırılmadı. Onlar evde kalmaya devam edecek. Normalleşme süreciyle birlikte 6 havalimanında uçuşlar başlıyor. 18 Nisan'dan beri uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması ve izin belgesi alınması zorunluluğu da kaldırıldı. Restoran ve kafeler, kreşler ve spor salonları faaliyete geçiyor. Ancak eğlence mekanlarıyla nargile kafeler bir süre daha kapalı kalacak. Bu arada 14 gün boyunca karantinada tutulan askerlerin terhis işlemleri başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi de koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalara 48 günün ardından yarın başlayacak. Ancak uzmanlar bu süreçte tedbirlerin daha sıkı uygulanmasını istiyor. Türkiye'de yapılan test sayısı da artıyor. Son 24 saatte 983 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 163 bini geçti. Pazar günü itibariyle koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti. 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de 4515 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de de pandemi tedbirleri hafifletiliyor. İngiliz hükümeti tepki toplayan bu kararını savunuyor. Yeni uygulamaya göre ilkokul öğrencileri eğitime geri dönecek, 6 kişilik gruplar bir araya gelebilecek. Aylardır evlerinden çıkmayan, sağlık açısından dezavantajlı vatandaşların da evlerinden çıkabilecekleri söylendi. Türkiye'deki ikinci pandemi hastanesi Yeşilköy'de açıldı. Hastaneye Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak görev yapan ve COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Profesör Doktor Murat Dilmener'in adı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a iki salgın hastanesi yapılacağını 6 Nisan'da duyurmuştu. İlk salgın hastanesi ise Cuma günü Sancaktepe'de açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hastanelerin deprem ve afet durumları ile birlikte sağlık turizminde yabancı hastalara hizmet vereceğini de söyledi.
Ya Allah, Bismillah. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu biz çok daha kısa sürede kalıcı hastane inşa ederek aşmayı başardık. Yurt dışından ülkemize teşhis ve tedavi için gelecek kişilere hizmet verecek. Böylece ülkemizin sağlık alanından çekim merkezi haline gelme konumu daha da güçlenmiştir. Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.
Avustralya'nın bu yıl Amerika'da düzenlenecek G7 zirvesine davet edilmesi bekleniyor. Başbakan Scott Morrison, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Avustralya'yı da zirvede görmek istediği şeklindeki iddiaları doğruladı. Başbakan geçen sene de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak zirveye katılmıştı. G7 zirvesi Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Amerika'nın katılımıyla yapılıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump hafta sonu Haziran ayında düzenlenmesi planlanan G7 Liderler Zirvesi'ni Eylül ayına kadar ertelediğini ve üye ülkelere Rusya, Avustralya, Güney Kore ve Hindistan'ın da eklenmesini istediğini ifade etmişti. Queensland Üniversitesi'nin Çin ile ilişkisini sorguladıktan sonra okulla ilişiği kesilen öğrenci yüksek mahkemeye gitmeye hazırlanıyor. Mezuniyetine 6 ay kala eğitimi dondurulan felsefe öğrencisi ve aktivist Drew Paulo, üniversiteyi özgür ifade hakkını ihlal etmekle suçluyor. 20 yaşındaki öğrenci, Çin hükümetinin Hong Kong ve Tibet'teki tutumuna ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle üniversite tarafından cezalandırıldığını söylüyor. Üniversite ise bu iddianın doğru olmadığı açıklamasını yaptı. Türkiye'de, Türkiye siyasetinde son bir aydır yine gündeme taşınan darbe tartışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışındaki konuşmasında da yer buldu. Erdoğan darbe konusuna değindi ve kimsenin milli iradeyi alaşağı edemeyeceğini ifade etti.
15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız göstermiştir ki artık hiç kimse milli iradeyi zorla alaşağı edemez. Vesayet oyunlarıyla iktidar devşirdiği dönemler geride kalmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı ve partisinin darbe söylemini istismar ettiğini ifade ediyor.
Siyasette de bir istismar üçlemesini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi yöneten akıl yapıyor. Bir, darbe. İki, herkes terörist ve gayrimilli. Üçüncüsü de din, cami istismarı. Üçlemenin ilk bölümü darbe çağrısıymış. Sandıkla geldiniz, sandıkla gideceksiniz lafına rağmen darbe çıkardılar.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise ben muhalefet darbe istiyor demiyorum diyerek partisinin söylemini yumuşattı. Mardin Valiliği Dargeçit ilçesindeki mağarada 40'a yakın insan kafatası bulunmasıyla ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kafatası ve kemiklerin tarihi dönemlere ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Cuma günü Mardin Dargeçit'te bir mağarada 40 kişiye ait olduğu tahmin edilen kemikler bulunmuştu. Mağara, babası 1993'te gözaltında kaybedilen İrfan Yakut tarafından ortaya çıkarılmıştı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmazken soruşturmaya gizlilik kararı konulduğu öğrenildi. Mağaranın bulunduğu alana girmesi engellenen İnsan Hakları Derneği Mardin Şube Başkanı Fevzi Atsız ise kemiklerin Dargeçit JITEM davası kapsamında kaybedilen kişilere ait olabileceğini ifade etti. Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından adını yaşatmak üzere kurulan Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı tutuklandı. Zanlı, zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit suçundan cezaevine gönderildi. Hrant Dink Vakfı'nın ölüm tehdidi içeren mailin vakfa gönderildiği bilgisini kamuoyuna duyurmasının ardından pek çok siyasi parti lideri açıklama yapmış, zanlı bu gelişmelerin ardından Konya'da gözaltına alınmıştı. Yunanistan, Türkiye sınırındaki sığınmacı sorunu ile mücadele kapsamında Meriç Nehri'nin kuzeydoğusuna 400 polis daha göndermeyi planlıyor. Türk hükümetinin Şubat ayında İdlib'de Türk birliklerine yapılan saldırı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenemeyeceğini duyurması üzerine binlerce kişi Yunanistan sınırına yığılmıştı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 4 lira 53 kuruştan 66 Amerikan sentinden ve 59 Euro sentten işlem görüyor.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.